Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımız her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Evet hocamla iki haftalık bir ara vermiştik. Hocamın bir mukaddes ziyareti olmuştu. Umre'ye gittiler geldiler. Ayağının tozuyla da desek yerinde olur herhalde hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim.
Allah kabul eylesin.
Allah razı olsun. Cenab-ı Hak size de cümle ümmet Muhammed'e de tekraren gidip gelmeyi nasip etsin.
Amin. Kısaca hocam oradaki izlenimlerinizi sizden dinlesek neler gördünüz, neler yaşadınız?
Elbette. Şimdi insanın her insanın bir kızıl elması vardır ulaşmak istediği yer. Aslında bir Müslümanın gönlünün Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de olması gereken en fıtri durumdur. Orası bir okyanus gibidir, deniz gibi, akan bir nehir gibi. Herkes oraya gidiyor muhabbeti kadar. Kabının büyüklüğü kadar doldurup geliyor. Yani aynı kafileyle gidip çok farklı manevi
yaşanmışlıklarla
dönenler insanlar vardır. Rabbim evet. Oradan istifade edebilmeyi nasip etsin. Yalnız orada ben Medine-i Münevvere'deki bir gözlemimi aktararak programa başlayalım. Medine çarşısında büyük ölçüde Doğu Türkistanlılar hakim idi. İlk evet. 93'te gittiğimizde, ondan sonraki yıllarda gittiğimizde. Çünkü Çin zulmünden Türkiye'ye kaçan o Doğu Türkistan Uygurlar, Türkiye'de de o tek parti dönemin durumunu görünce o Medine-i Münevvere'ye geçiyor diyorlar ve oradaki ticaret büyük ölçüde onların elindeydi. Sonra Türkiye'den gidenler vardı. Bu Kaşıkçı hadisesinden sonra bütün o Türk okulları kapatılmış, o Türk esnafların iş yerleri kapatmışlar ve oraları şu anda Hintli Pakistanlıların, yani bizim boşluğumuzu evet. doldurduğunu, son 6 ay 1 yıldır yavaş yavaş geri bir dönüş olduğunu gördük. Yani en son 5-6 yılda böyle bir değişim olduğunu hı hı. ticari olarak ama çok müthiş bir kalabalık söz konusu artık sadece belli ülkelerden değil. Yani İngiltere'den, Fransa'dan, Afrika'dan, Uzak Asya'dan, evet. dünyanın dört bir yanından elhamdülillah geliniyor. Yani İslam dünyasının ekonomik olarak da, nüfus olarak da, siyasi olarak da her geçen gün yükselen bir dalga olduğunu oradaki ziyaretinizde de görebiliyorsunuz. Yani 10 yıl aralıklarla, yani biz 90'lı, 2000'li, 2010'lu, 2020 yıllardaki gelişmeyi görürseniz böyle bir sevindirici durum var elhamdülillah.
Evet hocam. Allah kabul etsin bir kez daha. Şimdi gündem maddelerimize geçebiliriz. Tabii ki iki yıldır olduğu gibi programımızın değişmez gündem maddesi, birinci ilk maddesi Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki soykırım, İsrail mezalimi. İki yılın ardından hocam Trump barış planıyla bir anlaşma sağlandı, bir ateşkes sağlandı daha doğrusu. Ne kadar ateşkes denilebilir? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bunu da konuşalım tabii ki. Katil İsrail olur olmaz bahanelerle yine Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Daha iki gün önce kendisine saldırıldığı iddiasıyla, bahanesiyle yine Gazze'ye çok ağır saldırılar gerçekleştirdi. Yüzün üzerinde kişi şehit oldu yine. Yüzlerce kişi yaralandı. Bu kırılgan ateşkesi konuşalım. Sizin bu ateşkesle birlikte Gazze'de neler değişebileceğine dair düşünceleriniz neler? Gazze'ye yeterince gıda maddesi girebiliyor mu? Yeterince yardım maddesi girebiliyor mu? Ve İsrail'in bu kafasına estiği gibi ateşkesi bozup tekrar başlatması ne anlama geliyor? Burada garantör ülkelerin tutumu nasıl? Genişçe bir değerlendirme alabilirsek sizden seviniriz hocam.
İnşallah. 7 Ekim'deki bu rehine krizinden sonra İsrail'in yapmış olduğu 2 yıl aşkın bu vahşet geçtiğimiz günlerde yapılan o zımni bir ateşkesle rehinelerin teslimi ve gıda ve insani yardımların girişi karşılığında böyle bir rahatlama söz konusu olmuştu. Ancak İsrail son birkaç gündür sudan bahanelerle sanki hiç ateşkes olmamış gibi hem evet. Gazze şeridinde hem de Batı Şeria'da gözden kaçıyor. Şu an zeytin toplama mevsimi, oralarda zeytinlikler var. Adamların bahçelerine gidiyorlar, talan ediyorlar. Buradaki esas Nablus'ta, El Halil'de, Cenin'de yani Batı Şeria'nın yüzlerce, binlerce yıllık oradaki asli sahiplerini oradan yıldırma ve tetiş hareketleri devam ediyor. Gazze hadisesinde normalde Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Fonu'nun açıklamalarına göre yani Ürdün'de, Mısır'daki depolarında 3 ay yetecek kadar erzakların evet. hazır olduğu söyleniyor. Fakat bu lojistik girişler konusunda İsrail sürekli bir engelleme çıkarıyor. Ancak şöyle arkamıza yaslanıp küresel ölçekte olaya baktığımızda bu 7 Ekim'den sonra ne oldu sorusuna elbette işte resmi kayıtlara göre 60 küsur bin, 70 bine yakın şehit var. Fakat enkaz altında olanlarla birlikte bazı tahminler bunun 500 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Evet, bu bir canımızdır. Bu canlar gitti. Altyapı yok edildi ama parayla olan şeyler kısa sürede tamir edilebilir. Ancak o şehit olanlar için de şunu düşünmemiz lazım. 2 milyarlık İslam dünyası bugün bakıyorsunuz içi kof sekülerleşmeye doğru giden bu insanlık aleminde o şehitler bir dirilişe vesile oldudur. Hazreti Ebubekir'in bir güzel sözü var. Cihadı terk eden millet zillete müptela olur diyor. Dolayısıyla onlar şehit olarak aslında sadece Filistin'i, Gazze'yi değil bütün dünya insanlığını ve Müslümanlara da bir mesaj verdi. Çünkü Siyonistler bugüne kadar hep mazlum, mağdur, soykırıma uğramış, dokunulmaz addedilen bir topluluk idi. Fakat bu 7 Ekim sonrasında bir turnusol kağıdı gibi İsrail'in yapmış olduğu yani bütün insani kırmızı çizgileri aşan davranışların neticesinde Uruguay'dan da nefret evet. var, Venezuela'dan da var, diyelim ki Malezya'dan da var. Dolayısıyla artık İsrail'in devlet olarak meşruiyetinin bile sorgulanır olduğu bir noktaya geldi. Bugüne gelecek olursak bu ateşkesin kırılgan olması hali şu anda Türkiye'nin buradaki kritik bir tavrı söz konusu. Çünkü Hamas'ın silahlarını bırakıp yani o ateşkes metninde olduğu gibi Gazze'yi de terk etmesi karşılığında Türkiye, Katar, Mısır ve benzeri ülkelerden oluşan orada Türkiye'nin de garantörlüğünün olduğu İsrail'in kafasının estiği şekilde orayı yakıp yıkabileceği bir ortam olmadığı bir güvenlik şemsiyesinin olması gerekiyor. Bunu önce rehinelere almadan önce evet. kabul etmiş gibi gözüktüler. Fakat şu anda başta o Ben Gvir ve benzeri ırkçı fanatikler olmak üzere Türkiye'nin garantörlüğü kabul edilemez demeye başladılar. Yani Türkiye'nin garantörlüğü olmadan da Hamas'ın açıkçası orada silah bırakıp bölgeyi terk edeceğini ben düşünmüyorum. Zaten İsrail'in de istediği tam da bu. Yani düşük yoğunluklu bir karşılık verilsin. Fakat işte dünya kamuoyuna da işte bunlar hala terörist, hala silahları susmadı deyip adım adım işgalini, ilhakını, zulmünü devam ettirmek için meşruiyet penceresi açmaya çalışıyor kendisine. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'dan oluşan bir İslam ülkelerinin bu aklı başında biraz dirayetli gücü elinde olacak ülkelerle bir ittifak halinde İsrail'e karşı bir sesini yükseltmesi gerekiyor. Çünkü İsrail güçten anlayan bir ülke. Yani en azından bu ülkeler hava sahasını kapatsalar, ticaretlerini kesmiş olsalar, Filistin'e yapılan bu zulümlere karşı bir takım küçük küçük meyideler uygulamış olsalar o bile İsrail'i durdurmaya yeter diye düşünüyorum aslında.
Evet hocam. Şimdi Türkiye'nin Gazze'de konuşlandırılacak uluslararası güç arasında bulunması İsrail'i tedirgin ediyor, evet, korkutuyor ve İsrail'in bunu açıkça istemediği ifade ediliyor. Ama ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin orada olmasını istediğine dair haberler var. Bu haberleri de İsrail basını duyuruyor. ABD Tel Aviv yönetiminin karşı çıkmasına rağmen Türkiye'nin Gazze için kurulacak uluslararası istikrar gücüne asker verecek ülkelerden biri olmasını istiyor diye yazmış, evet, İsrail basını. Trump'ın bu ısrarının arkasında ne var? İsrail buna karşı çıkarken.
Şimdi Trump da şunu görüyor. Yani Türkiye gibi bir ülke orada garantör olarak asker bulundurursa İsrail oraya kafasının istediği gibi girip çıkamayacak ve orada zımni bir sükunet söz konusu olacak. Trump'ın da istediği bu zaten, yani çatışmanın durması.
Evet.
Türk askerinin dışında, yani orada Mısır'ı, Arap ülkelerini filan İsrail'in pek dinleyeceğini, evet, düşünmüyoruz. Hatta Türk askerinin oraya gitmesi karşılığında orada bazı fanatik basın, yayın veya siyasi kişiler, o askeri sözcülerin ağzından diyorlar ki yanlışlıkla bir kurşun Türk askerine değebilirse ne olur? Bizim askeri yetkili de diyor ki yanlışlıkla bir kurşun bize değerse bizim kurşunumuz da yanlışlıkla İsrail'e değebilir. Evet. Yani bunu biliyorlar ve korkuyorlar. Birincisi askeri olarak çekiniyorlar. İkinci olarak da Amerika'nın dünyada çok mahir olduğu bir şey vardır. İyi yıkım ekibidir. Yani bombalıyor, yerle bir ediyor. Bakın Musul'da aynı şeyi yaptılar. Ruslar Halep'te aynı şeyi yaptı.
Evet,
yani ya. Batı toplumları, İsrail bunu en iyi başarılı örneklerini gösteriyor. Yani hava bombardımanıyla dümdüz ediyorlar. Yakıyorlar, yıkıyorlar, öldürüyorlar. İşte Afganistan'da olduğu gibi de pırını pırtısını toplayıp çekip gidiyorlar. Fakat Türkiye'nin burada farklı bir konumu var. İmar, inşa ve ihya etme konusunda dünyada Türkiye öncü ülkeler konumundadır. Mesela Suriye'de Türk askerinin kontrol ettiği bölgelerde bakıyorsunuz elektrik sistemi çalışıyor. Evet. Sağlık, eğitim,
şehirleşme noktasında. Evet.
Yani şu anda Suriye'nin en yaşanabilir bölgeleri Türk askerinin müdahale ettiği
bölgeler
oluyor. İşte Gazze'ye giren Türk askeri ve Türkiye'nin garantörlüğü çerçevesinde İsrail'in yakıp yıktığı bölgelerin yeniden ihya, imar edilmesi fikri oradaki ırkçı fanatikleri dehşete düşürüyor. Çünkü onların planı şuydu: bir ateşkes olsa bile, yani bir ateşkes olsa, bir anlaşma olsa bile artık onların oturabileceği, başını sokabileceği bir ev olmadığı için o kadar kimyasallar, o kadar bombardımanlar neticesinde ikili arazide doğru dürüst, evet, yani hep zehirlediler tabiatı. Tabii,
yok oldu.
Bir şekilde onlar yavaş yavaş göçerler. Biz de bunların göçmelerini teşvik ederiz diye düşünüyordu. Ama Türkiye'nin orada garantör ülke olarak tekrardan, ki biz bakın kaç Gazze yapar, 11 tane şehir 2 yıl önce, evet, yıkıldı, tekrar Hatay'a, Antakya'ya gidip
ayağı
bakın
kaldırıyoruz.
Maraş'ta, evet, Adıyaman'da, Türk, yani o 11 ilin ilçeleriyle birlikte kısa bir sürede ihya edildiğini, hı, gördüğümüz zaman Gazze'yi de Türkiye el attığı zaman, ki biz kendi fonlarımızla bunu yapmaya çalıştık. Gazze'de Katar ve Körfez ülkeleri, dünyanın dört bir yanından bağışçılar vardır. Yani orada bir parasal sorun da olmayacaktı. Yani siz Gazze'yi imar ve inşa etmeye kalktığınızda dünyanın dört bir yanından oraya para vermeye gönüllü insanlar vardır. Gerek Avrupa içerisindeki o Müslüman topluluklar olsun, gerek, hı hı, İslam dünyasından, Türkiye'de dahil, yani diğer hayır kurumlarına karşı ama fakat diyen insanlar söz konusu Gazze olunca oldukça cömert davranabiliyorlar. Dolayısıyla Gazze'nin imar ve inşası olacaksa bu Türkiye'nin başat rol oynadığı bir ortamda olacaktır. Bu ise İsrail'in en son isteyeceği, hatta o ırkçı fanatiklerin kabusu olan bir şeydir. Çünkü arazileri parsellemişler. Kimi nereye yerleştireceğini, nereye ne yapacaklarını planlamışlardı bunlar. 7 Ekim'de, evet, bahane ederek. Şu an işler istedikleri gibi gitmiyor. Bir de dünyanın nefretini kazandılar. Meşruiyetlerini kaybettiler. Hatta İsrail'e söz söylemek kimsenin haddine ve cüretine değildi 3-5 yıl öncesine kadar. Şu anda herkes artık ağız dolusu İsrail'e kızıyor, evet. Küfrediyor ve lanet okuyor. Bu da şu anda en büyük irtifa kayıpları olarak değerlendirilebilir. Hı-hı.
Kendi içerisinde de bir bölünmüşlük söz konusu İsrail'de. Eski başbakanlardan Ehud Olmert'in bir açıklaması basına yansıyor hocam. Fransa'da 8. Paris Barış Forumu'na katılmış Olmert ve bu forum kapsamında düzenlenen Ateşkes'ten Kalıcı Barış'a iki devletli çözüme doğru başlıklı oturumda konuşmuş. Gazze'yi kontrol edecek yeni hükümetin Filistinli olması gerektiğini söylemiş Olmert ve Gazze Filistin'in bir parçası, İsrail'in bir parçası değil demiş. Olmert Filistin halkı için de siyasi bir ufuk olması gerektiğini vurgulayarak bunun için çabalamalıyız ve buna ulaşmayı istemeliyiz açıklamalarında bulunmuş. Olmert'in bu açıklamalarını nasıl yorumlarsınız?
Şimdi dünyada aslında şu anda İsrail'in zulmüne en keskin karşı koyanlara bakıyorsunuz, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batıdaki Yahudi bir takım işte kanaat önderi, aktivist, iş adamlarından geliyor. Çünkü mevcut müesses dünya nizamı, çark zaten Yahudilere işliyor. Bütün çok uluslu şirketler onların, evet. Yani Amerika, Almanya, bütün küresel sistem dedikleri Yahudinin çarkına, değirmenine su taşıyor. İsrail körü körüne bir bağnazlıkla, yani öyle bir abanmışlıkla vahşetini ileri götürdü ki bütün müesses nizamları yok saydı. Yani Birleşmiş Milletleri, insan haklarını bilmem işte sivillerin dokunulmazlığı vesaire, aklı başında yani, evet. Akıllı Siyonistler ve Yahudiler yani bunun sürdürülemez olduğunu, bu yapının çökerse altında kendilerinin de kalacağını bildikleri için yani İsrail'i bir şekilde durdurulması gerektiğini, evet. Söylemelerinin sebebi odur. Yoksa yani Filistinlilere acıyıp da insani merhamet damarlarının kabardığından değil. Çünkü bu iş böyle devam ederse, bu sistem çöktüğünde altında kalacak olan ve ezilecek olan, en çok kaybedecek olan, yani çoktan çok azdan az gidiyor. Ve şu anda %1'lik bir dünya nüfusundaki bir nüfus kitlesi dünyanın bütün yeraltı yerüstü zenginliklerin yarıdan fazlasını elinde tutuyor. Bu zenginlerin kahir ekseriyeti de Siyonistler ve Yahudilerdir. Bu nedenle de o söylediğin Ehud Olmert, evet. Aslında o benim bahsettiğim bu kesimin sözcülüğünü yapıyor. Diyor ki yani bu Netanyahu gibiler, Ben Gvir gibilerin arkasından gidersek bu sistem, evet. Çöker, altında da biz kalırız diyorlar.
Şimdi kaybetmek dediniz, Avrupa dediniz. Bununla ilgili devam edelim. Hollanda'da seçimler vardı dün. Evet. Seçim sonuçlarına bir bakacak olursak hocam, Filistin belirleyici bir unsur olmuş gibi. Çünkü aşırı sağcı, ırkçı, İslam düşmanı Geert Wilders'ın partisi kan kaybetmiş. Hı hı. İsrail destekçisi aynı zamanda bu parti Geert Wilders. Filistin destekçisi liberaller sandıktan zaferle çıkmış. Yani oradaki belirleyici unsur biraz Filistin duyarlılığı olmuş diyebilir miyiz?
Şöyle, Avrupa Birliği'nin özellikle ben üniversitede seçmeli bir ders olarak okutuyordum Avrupa Birliği ülkelerine. 2000'li yılların başından itibaren özellikle Doğu blokunun çökmesi, işte başta Polonya, Romanya gibi ülkeler olmak üzere doğudan bol miktarda, evet. işçi göçünün olması nedeniyle Avrupa'da bir yabancı düşmanlığı, işte İslamofobi ve benzeri akımlar güçlendi ve bu fanatik ırkçı, bizdeki Zafer Partisi benzeri böyle, evet. yabancı düşmanı partiler sürekli oylarını, yani %1 olan oyunu bir sonraki seçimde %2'ye, yani %1'den %2'ye çıkınca %100 arttırmış oluyorsun. Bir sonraki seçimde %5'e, bir sonraki seçimde %15'e, yani sürekli olarak bu ırkçı, yabancı düşmanı partilerin son 25 yılda ivme kazandığını görüyoruz. Yani %1'lerden şu an %15-20'lere, 25'lere, hmm. ulaşan ülkelerde oy oranlarına vardı. İlk defa Hollanda seçimlerinde şunu gördük ki artık bu ırkçı partilerin yükselişinin geri teptiğini, artık Filistin mazlumdan yana söylemi olan ve ırkçı, şöven fikirleri dile getirenlerin gerilediğini ve bunu ilk defa Hollanda zaten bu işlerin öncü göstergesidir. Yani dolayısıyla bundan sonraki Fransa, Almanya, İtalya seçimlerde de benzer durumu gözlemlememiz mümkündür. Yani Filistin sadece Filistin'den ibaret değildir. Dünya siyasetinde de önemli değişimlerin olmasına gebedir diye düşünüyorum.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Gazze'de yaşananları bu şekilde sizinle değerlendirmiş olduk. Maalesef Gazze'yi aratmayan bir ülke Sudan şu sıralar. Hocam iç savaşta boğuşuyor. En az Gazze kadar açlık, kıtlık ve işkence maalesef kendi insanını katleden gözü dönmüş canilerin yaşadığı bir ülke Sudan şu anda. Hızlı destek kuvvetleriyle ordu arasında iç savaş devam ediyor maalesef. Hartum'u, başkenti ordu ele geçirmişti en son ama hızlı destek kuvvetleri El Fashir şehrini ele geçirdi ve ne olduysa da bundan sonra oldu diyebiliriz. Orada insanlar hızlı destek kuvvetlerinin katliamlarından, tecavüzlerinden kaçmaya çalışıyor şu anda. Ele geçirilenler canice katlediliyor ve maalesef İslam dünyası adına utanç görüntüleri yansıyor. Sudan'da neler oluyor hocam? Biraz Sudan'ı ele alalım etraflıca. Bize anlatır mısınız? Şu anda yaşananlar nedir? Nereden geldik bu noktaya? Hızlı destek kuvvetleri kimdir? Buyurun hocam.
Şimdi Gazze'deki olaylara biz 2 yıldır odaklanıyoruz ama Sudan'daki hadiseler Gazze'den az yeri kalır değil. Yahut da Hindistan'ın
Keşmir
olmak üzere Hindistan genelinde Müslümanlara yapmış olduğu zulüm. Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü. Bu Gazze'den de geri kalır yanı olmadığını belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Önce bir Sudan'da bu yaşananların bir tarihçesine kısaca göz atıp oradan buraya gelmek istiyorum. Sudan normalde Afrika'nın 2,5 milyon kilometre kareyle en geniş yüzölçüme sahip olan ülkesiydi 2008 yılına kadar. 90'lı yıllarda hatta açlıktan ölümlerin olduğu akbaba figürüyle birlikte işte Birleşmiş Milletler'in o insani yardım faaliyetlerin olduğu günleri hatırlayalım. Fakat 90'lı yılların sonunda Sudan'ın güneyinde zengin petrol rezervleri bulundu ve bu petrolü Çin, Malezya ve Kanada konsorsiyumu çıkardı ve Port Sudan limanından da Çin'e satılmaya başlandı ve Çin ile Sudan arasında çok sıkı bir ekonomik bağ güçlenmeye başladı. Bunun üzerine İngiltere, Amerika ikilisi baktılar ki bu petrollerden bir fayda sağlayamıyorlar. Önce Ömer el-Beşir'i devirmek için bir takım darbe girişimlerinde bulundular. Sonra John Garang vardı, Güney Sudan'ın özelliklerini savunan. O adamı da bir helikopter kazasına götürüp tam bölmeye yönelik faaliyetleri hızlandırdılar. Nitekim bir referandumla Güney Sudan, ki Türkiye büyüklüğündeki bir 800 bin kilometre kare civarında bir alan, Sudan'dan ayrıldı.
Zengin kaynakların
ve
olduğu bölüm.
Petrolün yeraltı kaynaklarının 1/3'si, Güney Sudan'da 1/3'i kuzeyde kaldı. Ve şu anda Kenya üzerinden boru hattıyla Güney Sudan
petrolü
Hint Okyanusu'na, oradan batı şirketlerin şey yapacak. Yani olayları bu yönüyle değerlendirdiğimizde işin rengi değişiyor. Gelelim Sudan'da Ömer el-Beşir döneminde Türkiye ile yakın ilişkileri olan bir kişiydi. Uzunca bir dönem önce darbeyle geldi, sonra halk beğendi, seçimle de iktidarını pekiştirmiş idi. Peki Ömer el-Beşir gitsin de ne olursa olsun diyenler vardı ve nitekim Ömer el-Beşir'i devirdiler. Teknokratlar hükümeti kuruldu vesaire. Bu arada bir hızlı destek birlikleri normalde Hartum'daki Cencavitlerle, oradaki yerel işte çiftçilerle, göçebe hayvancıların yüzyıllara dayanan mücadelesinin değişik bir versiyonu Darfur'da bu ortaya çıkmıştı ve hızlı destek birlikleri de aslında mevcut yönetimin desteklediği, yani devlet destekli Darfur'daki Arap Cencavitleri üstünlüğünü sağlamaya çalışan bir ekipti. Zamanla bu Ömer el-Beşir devrildikten sonra Sudan'da orduya karşılık bir alternatif güç oluşturdu. Paralı askerler altın madenlerini işletiyorlar. Güç ellerine geçtikten sonra işin rengi değişti. Şu anda merkezi hükümet bunların nasıl ki Suriye'de SDG'nin merkezi orduya katılması yönünde çağrılar yapılıyor ve onun da akıbetini konuşacağız birazdan. Bunlar baktılar ki güç ellerinde, silah ellerinde Birleşik Arap Emirlikleri olarak biliniyor. Halbuki Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir misyonun, vizyonun olacağına ben ihtimal vermiyorum. Bu İngiliz aklıdır, Anglo-Sakson aklıdır. Yani orada Amerika, İngiltere kendini göstermiyor. İslam dünyasına karşı, Arap dünyasına karşı kendi karizmasını çizdirmek zaten İsrail'le Gazze'de yeterince Amerika ve Batı kamuoyu hırpalandı. Burada Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bunlara en son sistem silah veriliyor ve katliam yaptırılıyor. Yani bir kısmı da zaten gözü dönmüş cani insanlar. Hiçbir yerden emir almasına da gerek yok. En küçük menfaatleri doğrultusunda gidiyor kırsal kesimdeki insanların mallarına, ırzına tasallut edebiliyor. Ve maalesef bir İslam ülkesi olarak Sudan hakikaten çok temiz insanlar, güler yüzlü, hala kendini Osmanlı tebaası gibi gören, Türkiye'ye karşı çok muhabbetli olan bu insanlara bizim DAEŞ, IŞİD benzeri silahlı bu hızlı destek birlikleri terör estiriyor. Ve bunların arkasındaki güce bakıyorsunuz, silah ve lojistiği veren Birleşik Arap Emirlikleri, onun arkasına da bakıyorsun Anglo-Sakson akıllı. Niye? Evet. Sudan hala Çin'le ekonomik işbirliği içerisinde altyapı hizmetlerini, ticaretini Çin ve Uzak Asya ile yapıyor. Ve İngiltere diyor ki bura benim eski bir sömürgemdi. Nasıl olur da diyor. Siz benimle değil de buraya yaparsınız. Bunu bir faturası olarak da dolaylı yollardan Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bu katil sürülerini destekleyerek insanlara zulmediyorlar. Ve milyonlarca insan, bakın milyonlarca insan evini, yurdunu, yaşadığı toprağını terk etmek zorunda kalıyor. Ve siz onu terk ettiğiniz zaman ne oluyor? Yani düşünün ki siz çiftçi bir ailesiniz. Toprağınızı terk ediyorsunuz. Hayvancı bir ailesiniz. Mevcut habitatınızı terk ediyorsunuz. Gittiğiniz yerde bir sığınmacı konumundasınız ve gittiğiniz yerde zengin bir yer değil. Onlar da yani Sudan'ın bir bölgesinden başka bir bölgesine gidiyorlar. O insanlar da zaten sıkıntı fakir, içinde, sıkıntı içindeler. Dolayısıyla ölmeyip canını kurtaranlar da ayrıca bir dram yaşıyorlar. Salgın hastalıklar, çok basit sebeplerle ölürler. Evet. Bunların hepsi İslam dünyasının aslında ortak bir, nasıl ki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün askerleri vardır, bazı yerlere müdahale edebiliyor. Rahmetli Erbakan'ın da böyle bir fikri vardı. Yani en kısa sürede İslam ülkeleri, nasıl ki İslam Kalkınma Bankası'nı kurdular, İslam İşbirliği Teşkilatı. Yani diyelim ki bir 50-100 bin kişilik bir askeri bir birlik olması lazım. İşte bu Darfur gibi, Sudan gibi,
Gazze gibi
bölgelerde sadece tek bir ülkenin de adı geçmeyecek. Buraya işte Pakistan'dan Mısır'a, Endonezya'dan Fas'a kadar, hatta her ülke,
İran'dan.
Evet, her ülke sembolik de olsa 300-500 asker verdiği zaman bunun bir caydırıcı gücü olur ve maalesef şu anda İslam, mesela Avrupa Birliği diyoruz değil mi? Avrupa Birliği'nin Eurosu var, dolara alternatif ekonomik gücü var, dünyanın önemli bir ekonomik gücü, teknolojik üstünlüğü var ama askeri bir
gücü yok.
Gücü olmayınca kimse dinlemiyor. Dolayısıyla İslam dünyasının da sözünün dinlenebilmesi için böyle bir çatışma bölgelerinde müdahale edebilecek, sadece işte sokaklarda gösteri yapıp protesto ederek değil, sahada da nasıl Amerika gidiyor, askerini indiriyor, kesiyor, biçiyor. Sonuçta onu dediği oluyor. %90 da haksızdır gittiği yerlerde ama sonucu onlar belirliyor. Dolayısıyla en kısa zamanda İslam dünyasının ümmeti bir bu konuda güvenlik gücünün oluşturulması şarttır diye düşünüyorum. Sudan'da bunun en güzel bir turnusol kağıdı.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam, bir başka önemli gündem başlığıyla devam ediyoruz. Birlikteliğimiz Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Karadağ Karadağ'da neler oluyor, buna bakalım hocam. Bir Türk vatandaşı orada bir cinayete, bir bıçaklı saldırıya karıştığı iddia ediliyor. Bunun üzerine Türklere yönelik bir saldırı dalgası başlıyor. Türklerin iş yerleri taşlanıyor, saldırıya uğruyor. Yabancı istemiyoruz şeklinde gösteriler düzenleniyor. En sonunda da Türklerin vizesiz girişi askıya alınmış Karadağ'a. Bunun arkasında kim var? Karadağ'da yaşananlar aslında neye hizmet ediyor? Sırbistan'ın bunda parmağı var mı mesela? Ya da Türkiye'nin Kosova'ya yönelik son dönemde askeri desteğinin Sırbistan'ı bu şekilde bir girişime itmiş olabilir mi? Adi bir olaydan bu noktaya gelinmesi sizce düşündürücü mü?
Önce Karadağ, kısaca ben özet olarak medeniyet coğrafyamız içerisindeki yerine tanıtmak istiyorum. Hatta elimizde de bir makale var. Karadağ'ın turizmiyle ilgili dergiye verecektik. Yani taze bilgiler var. Birkaç kez gittim ben Karadağ'a. Orta Doğu'da Lübnan neyse, Balkanlarda da Karadağ odur. Yani küçük bir ülke. Alanı küçük ama Ortodoksluktan Katolik dünyasına, İslam la Ortodoksların, yani böyle bütün din mezhep gruplarının kesişim noktasında yer alan bir ülkedir. Yani 600 bin civarında nüfusu vardır. Alan oldukça küçük. İşte Arnavutluk, Hırvatistan, Sırbistan arasında Adria Denizi kıyısında bir ülke. Bu ülkede Karadağlılar, Sırpların yanı sıra Ulcin bölgesinde Müslüman Arnavutlar var. Sancak bölgesinde ise Boşnak Müslümanlar var. Yani Müslümanlar orada iki grup. Slav Boşnaklar ve Arnavutlar. Ortodokslar iki kısım. Karadağlılar ve Sırplar. Ve hemen Kotor Körfezi'nden sonra da Dubrovnik başlıyor ki Katolik dünyasının oradaki doğudaki en uç merkezi. Yani bir kesişim noktasında yer alan bir bölge. Karadağ Osmanlı zamanında dağlık ve ulaşılması çok zor bir coğrafyada olduğu için ilk isyanlar, ilk bağımsız hareketlerinin buradan başladığını söyleyebiliriz. Ama bugün şu anda Bar ile Podgorica arasında 8-10 kilometre uzunluğunda bir, bizim Türk müteahhitlerin açtığı bir tünelle siz bir giriyorsunuz deniz kıyısından, başkent Podgorica'nın oradan çıkıyorsunuz. Yani ulaşım eskisi gibi zor değil. Başkenti Podgorica olan Ulcin'den başlayıp Bar, Budva ve Kotor Körfezi'ne kadar tamamen bir turistik bir bölge. Buranın bağımsızlığı da şöyle oldu. Yugoslavya dediğimiz bir bölge var. Yugoslavya, Slav zaten köle demektir. Bakınız, Slav ve İngilizce'de köle demektir. Bunlar Slavlar, Kuzey Slavları Türklerin, Tatarların hakimiyetinde. Güney Slavları da bu Roma Cermenlerin hakimiyetindeymiş. Uzun yıllar köle olarak kalmışlardır. Sonra bugün işte Rusya, Ukrayna, bunlar Kuzey Slavlarını, Polonya, Slovakya, Batı Slavlarını oluştururken Yugoslavya dediğimiz ülkede Güney Slavlarını oluşturuyormuş. Hırvatlar ve Slovenler, Katolik olan Slavlar, Sırplar, Makedonlar, Karadağlılar da Ortodoks Slavları oluşturuyor idi. Müslüman Slavlara da biz Boşnak diyoruz. İşte Yugoslavya'da 6 Cumhuriyet, 2 de özerk bölge vardı. 6 Cumhuriyet bağımsızlığını ilan etti Yugoslavya parçalandıktan sonra 90'lı yılların başında. İşte Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan. Bir tek Karadağ kalmıştı bağımsız olmayan. Karadağ bir referandum yapmak istedi 2008 yılında. Bıçak sırtıydı. Fakat Boşnaklar, Sancak bölgesindeki Boşnaklar ayrılma yönünde oy kullandılar. Öyle olunca da Karadağ bağımsız oldu. Kıl payı bağımsızlığını kazandı Sırbistan'dan. Fakat Sancak bölgesi de ikiye bölündü. Sancak Müslümanları diyoruz. Boşnak, Bosna Hersek'in dışında önemli bir Müslüman bölgedir Sancak bölgesi. Novi Pazar bölgesi Sırbistan'da kaldı. Güney bölgesi Karadağ'da kaldı. Dolayısıyla o Karadağ'ın Sırbistan sınırındaki o Dinar Alpleri'nin olduğu yerdeki önemli bir nüfus kitlesi Müslüman Boşnaklardan oluşuyor. Evet. Şimdi böyle bir karışık kozmopolit bir yapı söz konusu. Buranın ekonomisinde Podgorica'dan Işkodra Gölü'ne kadar olan bölgede bir tarım alanı var. Geri kalan dağlıktır. Sanayi yok ve Avrupa Birliği'ne de girmek istiyor. Avrupa Birliği diyor ki bunlara, siz turizmde, organik tarımda öne çıkın. Sanayiyle işiniz yok. Dolayısıyla mavi bayraklı işte plajları vesaire, mesela oranın Budva diye bir şehri var, Kotor Körfezi var, tamamen bizim Bodrum, Marmaris, Antalya gibi. Yani kısaca Karadağ dediğimiz ülke Balkanların etnik kozmopolit bir ülkesi, sanayisi çok fazla yok, turizmin öncelendiği, evet. Yani buralar sanayi olmasın, turistik yerler çok olsun, Avrupalılar da buraya gelsin diye düşünülmüş. Fakat Rusya faktörünü burada göz ardı etmememiz gerekiyor. Ortodoks dünyasının büyük abisi olan Rusya, başta Budva ve Kotor Körfezi olmak üzere oradaki bütün turistik oteller Ruslara aittir. Yani nasıl ki Antalya'nın Kemer ilçesine gittiğinizde oradaki bütün otellerin çoğu ve turistler hep Rus'tur. Antalya, Kemer, hı hı, neyse, şu anda Karadağ bölgesi Rusların en çok geldiği yerlerdir şu anda, turist olarak Karadağ, evet, bölgesi. Avrupalılar da orada bir takım güç mücadelesi yapıyor. Turizmle kalkınmayı planladığı için Türkiye'den gelen turistlere, evet, de vize uygulamayan bir ülke. Türkiye'den gidip orada iş kuran, turistik alanda hizmet veren çok sayıda insanımız söz konusu. Fakat bunların içerisinde tabii ipsiz sapsız gidip orada bir takım adli vakalara karışan insanlar da olabiliyor. İşte bu bıçaklama hadisesiyle birlikte tıpkı işte Türkiye'deki Suriyelileri düşünelim. Yani 3 milyon Suriyeli var diyelim ki, bunların gayri ekseriyeti ekmeğinin derdinde, işinde, gücünde. Belki bir tanesi bir suça karıştı diyelim. İşte o bizdeki o Zafer Partisi'nin, hı-hı, şey militanlarını yaptığı gibi sanki bütün Suriyelileri linç edelim kampanyası orada vardır. Fakat oradaki gizli el Sırbistan ve Rusya'ya kadar gidiyor. Sebebi şu: Kosova'da bağımsızlık hareketiyle alakalıdır bu Karadağ'ın. Evet. Çünkü Kosova, Sırbistan içerisinde 6 ülke bağımsız olduktan sonra Kosova %90'dan fazlası Arnavutlardan oluşan Müslüman bir bölgeydi. Onlar da referandumla bağımsızlığını ilan etti. Hala Rusya ve Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmiyor. İşte Kosova'ya Türkiye İHA, SİHA, evet, ve askeri teçhizat sattığı için Türklere karşı hem Rusya hem Sırbistan bir çentik attı. Ayrıca Kosova'da Balkanlarda en büyük Amerikan üssünün olduğunu da, tabii, not düşelim. Şimdi Rusya ve Sırbistan Kosova'yı arka bahçesi olarak görürken önce Amerikalıların, şimdi Türklerin o bölgeye abanması orada bir rahatsızlık oluşturdu. İşte bu Karadağ'daki bıçaklama hadisesinin bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyebiliriz. O bir adli vakadır. Yani normalde bir kişi bıçaklanmışsa onun faili bulunur, yasal, evet, cezası neyse verir, ama tutup da oradaki bütün Türkiye'den giden esnafın, girişimcinin ekmeğiyle oynanmaz, işte Türkiye'den gelenlere işte vize konma vesaire, bunların hepsi aslında Kosova'yla ilintili, evet, ve Vučić dedi ki bizim Türkiye'ye tek başına karşı koymamız mümkün değil, Türkiye çok büyük bir ülke, ama demek ki Vučić'in de arkasını Rusya'ya doğru dayadığını görüyor. Yani olaylar böyle birbiri içerisine girmiş şeydir. Ama hakikaten Karadağ'a gidenler varsa Ulcin'e gidiyorsunuz. Bir Ulcin Kalesi'ne baktığınızda fotoğraf kadrajınıza onun 5 tane minare girebiliyor. Tamamen bir Osmanlı İslam şehridir. Arnavutlardan oluşan. Bara kadar öyle. Oradan sonra bakıyorsunuz Ortodoks Hristiyanların olduğu bir bölge. Dubrovnik'e geçiyorsun. Katoliklerin, yani, evet, Hırvatistan şey. Yani orası böyle kültürlerin, dillerin, dinlerin, mezheplerin iç içe geçtiği tabiat harikası bir bölge. Orada bu hadise yaşanmışsa, ki turizmin öncelendiği bir bölgede bu kadar sert, rigid tepki verilmesinin arkasında Kosova'daki hamlenin bir yüzeye yansımasıdır diye değerlendirmek mümkündür.
Peki hocam. Devam ediyoruz. Türkiye'nin savunma sanayini çeşitlendirmesi noktasında girişimleri son dönemde artmıştı. Amerika'dan F-35 alımı, F-16 modernizasyonu derken yönünü batıya, Avrupa'ya çevirdi. Eurofighter alımı noktasında bir istek gösterdi. Almanya ilk başlarda buna karşı çıkıyordu ama son dönemde Almanya'nın da buna vize vermesiyle Türkiye Eurofighter alımında son noktaya geldi. İngiltere Başbakanı Starmer geçen hafta Türkiye'deydi. 20 Eurofighter Typhoon uçağı alımı noktasında anlaşma yapıldı ilk etapta. Dün de Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler gerçekleştirdi. Hem Türkiye'nin Eurofighter ihtiyacı nereden doğuyor, neden önemli bunu konuşalım hocam. Hem de Almanya Başbakanı Merz'in dünkü Ankara ziyaretini nasıl değerlendirdiğinizi soralım.
Önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı. Yani Türkiye alelade bir ülke değildir.
Evet.
Yani Türkiye bölgesinde önemli bir güçtür. Yani siz Türkiye'yi değerlendirirken yani herhangi bir Gürcistan gibi, Hırvatistan gibi, bir Belarus gibi bir ülke olarak göremezsiniz mesajını verdi.
Evet.
Bu önemli bir konu. Şu anda Fransız'ın, Alman'ın, İspanyol'un, İtalyan'ın Türkiye'ye karşı söylemlerini değiştirmesinin ana sebebi aslında Trump faktörüyle alakalıydı. Trump dedi ki artık bundan sonra size koruma kalkanınızı kaldırıyorum. Herkes elini cebine atsın, savunma sanayisini güçlendirsin ve bugüne kadar NATO sizi korudu. Amerikan şemsiyesi altında siz refahınızı yükselttiniz, zenginlediniz ama faturayı biz ödedik dedi. Rus tehdidinde onlara öcü gibi göstererek, nasıl ki İran tehdidini gösterip Körfez ülkelerine silah sattığı gibi Amerika şu anda Putin'i tehdit olarak gösterip NATO şemsiyesinde çekiyorum ve başınızın çaresine bakın mesajı verdi. O sırada Avrupa ülkeleri şunu gördüler: Rusya bir tehdit, Amerika güvenilmez bir müttefik, artık eskisi gibi değil, biz başımızın çaresine bakalım. Bu çareye bakma olayı da Türkiye ile yakınlaşmalarının sebebi, Türkiye bölgede askeri olarak, hatta Türkiye'nin özellikle mühimmat sanayisinde bu, mesela siz bir uçağı yapıyorsunuz, bir tank yapıyorsunuz ama onun attığı mühimmatı üretmek onun kadar da önemlidir. Evet. Türkiye özellikle yan sanayi kuruluşlarıyla bunu hızlıca yapan bir ülke. Bu yönüyle Avrupa ülkeleri Türkiye'ye olan ilgileri bir anda değişti. Bu Eurofighter olayı da askeri bir konu ama benim anladığım kadarıyla Türkiye bu Kaan uçağını yapıncaya kadar, 2030'a kadar bir 5 yıllık bir açık dönem var. Bunu kapaması için eski F-16 uçakları da sanırım, onlar da modernize dönemi geldi. Bazıları şunu söylüyor: ya siz bir taraftan işte Endonezya'ya şu kadar uçak sattık diyorsunuz, bir taraftan da işte
uçak alıyorsunuz.
Uçak alıyorsunuz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu diyenler var. Halbuki bir insan evlense bile ertesi gün çocuk olmuyor. Yani bir yıl geçmesi gerekiyor. Siz uçağın motorunu, uçağın bütün tasarımını yapıyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Her birini yüzlerce, binlerce defa teste tabi tutuyorsunuz. Evet. Ve ondan sonra seri üretime geçiyorsunuz. Bunun da işte belli bir zaman alacağını bilmek gerekiyor. Bu işten anlayanlar için oldukça makul bir zaman ve hızla ilerleniyor deniyor. Ama bilmeyenler için de hani işte Kaan diyordunuz, hani nerede gibisinden. Bu şuna benziyor. İşte oğlanı evlendirdiniz, kızı gelin ettiniz, hani çocuk nerede ertesi gün demeye benziyor. Bu uçağın da 2030'dan sonra, yani 3-5 yıl sonra devreye gireceğini. Bu arada da işte bölgemizde kaynayan bir kazan, işte İsrail'in yapmış olduğu bir vahşet katliam. İşte bu ara dönemde Türkiye Eurofighter'ın alması karşılığında, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz haftalarda Umman'a, Körfez ülkelerine tura çıkmıştı. Orada Katar ve Umman'dan ikinci el Eurofighter'ları alıp yazılımını güncelleyerek, ki Katar'daki uçaklar sıfıra yakın uçaklar. Yani buradan da sembolik bir uçak alarak yazılımlarını yenileme hakkını da alarak sanırım filoyu bu şekilde gençleştirmeyi düşünüyor. Hatta Trump dedi ki bürokratlarınız çok akıllı, yani kandıramadım anlamında mesaj vermişti geçtiğimiz haftalarda.
Evet, Amerikan ziyareti.
Dolayısıyla tabii ki bu askeri bürokrasinin bir konusudur. Yani devlet aklı bunu ölçmüştür, biçmiştir. Yani bizim böyle hariçten bir şey söylememiz pek de doğru olmaz ama şunu söyleyelim ki hava savunma sisteminin artık ne kadar önemli olduğunu Gazze'de gördük. Artık insan daha asker daha cepheye girmeden havadan sizin stratejik noktalarınızı vurarak sizin tamamen işlevsiz hale getirebiliyor. Onun için hava önemli.
Peki hocam, Suriye'ye geçelim. Suriye'de terör örgütü SDG'nin hükümete, Suriye devletine entegrasyonu konusunda tartışmalar hala devam ediyor. Bir sonuç alınabilmiş değil. Zaman zaman terör örgütünün taciz atışları vesaire saldırıları da oluyor. Suriye'de kısaca yaşananlara bir bakalım mı?
Şimdi Suriye'de Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri uzunca bir zamandır bu insanlara füzeleri, hava savunma sistemlerini, karadan havaya atılan roketleri verdi ve bunların kullanımını öğretti. Tünel kazarak saklanacağını evet. öğretti. Yani bunlar şöyle bakıyorlar, yani elimizdeki teknoloji şu an Suriye ordusundan hiç de geri kalır yani yok. Hatta daha ileri silahlarımız var. Tam böyle 10 Mart mutabakatıyla birlikte Suriye ordusuna entegre olmayı düşünürken Süveyda ve Dürzi evet. olayları çıkınca İsrail bunlara el altından işte Gazze'nin intikamını alması için Türkiye çünkü soykırımcı bir ülke olarak bütün dünyaya ki oradaki görüntülerin önemli bir kısmı TRT'nin ve Türkiye'nin
elde ettiği görüntülerdir.
İsrail intikam alma şeyiyle de SDG yetkilileriyle görüştü. Geçtiğimiz aylarda onlara şunu teklifte bulundu. Biz dedi Şara'yı bir şekilde suikastla ortadan kaldırırsak siz neden Fırat'ın doğusunda özellik falan istiyorsunuz ki? Bütün Suriye'ye talip olun. Yani Nusayriler %8'lik bir azınlıktı. Bütün Suriye'yi
yönettiler.
60 sene yönettiler. Şimdi siz yönetin gibisinden bunlara bir
havuç
gösterdi. Bunlar da işte insanlar böyledir. Hırsı aklının önüne geçtiği zaman durum değişiyor. Türkiye ise işte sanırım yılbaşına kadar süre verdiler. Şurada bir iki aylık süre içerisinde. Diyor ki yani aklınızı başınıza devşirin. Siz Suriye ordusuna entegre olduğunuz zaman oradaki Türkmenlerle birlikte Kürtlerin de Suriye devleti içerisindeki haklarının, hukuklarının korunması konusunda Türkiye garantördür. Yani biz orada her etnisitenin, her düşüncenin Suriye'de birinci sınıf vatandaş olarak hakkını elde etmesinde onun savunucusu olacağız. Ama siz silaha sarılırsanız başınızı ezeriz ve hiçbir şey de elde edemezsiniz. Aklınızı başınıza alın diye Türkiye sürekli olarak uyarıda bulunuyor. Bakalım şurada bir hikaye bir süre kaldı. Ama görünen o ki Arap aşiretlerinin çoğu Rakka'da, Deirizor'da bu SDG'nin içinden çekildiler. Burada PKK'lı azılı önde gelenleri kaldı ve ellerinde de son sistem silahlar var. Önce Suriye ordusu bunlarla bir silahlı mücadeleye girer. Onlar eğer galebe çalamazsa Türkiye'nin devreye gireceğini ve Türkiye bunu asla müsaade etmeyeceğini deklare etti. Bunu Amerika'ya da dünya kamuoyuna da yani ben burnumun dibinde böyle bir yapının olmasına müsaade etmeyeceğim dedi. İşte Amerika bunu gördüğü için diyor ki aklınızı başınıza alın. Girin Suriye ordusunun içerisine. Hiç olmasa kendinize bir statü elde edin. Bakalım akıl mı yoksa hırs mı galip gelecek? Bu önümüzde birkaç ay içerisinde bunu göreceğiz. Ama dünkü o Tişrin barajı civarında yapılan o füze saldırısı bunların pek de akıllarının başına gelmeyeceğini gösteriyor.
Peki hocam, şimdi son olarak Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman yeni cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Federasyonu savunuyor şeklinde algı oluşturuldu ya da gerçekten de öyle bir niyeti var bilemiyoruz. Kıbrıs Rum yönetimi lideri de ağzının suyu akarcasına Erhürman'la görüşmeyi bekliyor. Federasyona doğru mu gidiliyor acaba? Buna müsaade edilir mi? Bunu sorup noktalayalım.
Federasyonu hayal edebilirsiniz ama Rumların istediği şey kendilerinin bütün bir Kıbrıs'a, yani Rumların hakim olduğu, Türklerin azınlık olduğu bir yönetimi hayal ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti de diyor ki ben burada garantörüm ve Kıbrıs'ın üçte biri, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti etnik olarak, dini olarak, kültürel olarak yüzyıllardan beri aynı ada içerisinde farklı topluluklardır. Dolayısıyla da gerekirse bağımsızlığını, yani Türkiye ile ilhakı, birleşmeyi düşünebilir ama asla, yani Kıbrıs olsa olsa Türkiye ile birleşir, Güney Kıbrıs'la asla. Böyle bir şey yapmaya niyetlendikleri zaman da Türkiye gereğini yapacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü hemen burnumuzun dibinde Gazze, İsrail ve İsrail'in bu kadar hayalleri, evet, Kıbrıs üzerindeki emelleri, İştahlı, oradaki arsa satın alması, evet, nüfus transferi varken Türkiye'nin buna kayıtsız kalması düşünülemez.
Peki hocam, çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikte medeniyet coğrafyamızı öne çıkan başlıkları konuşmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.